Ayrım 6.
Sonuçta birileri Numan Esin'den 27 Mayıs'ın rövanşını aldıklarını zannediyor ve kendisini serbest bırakıyorlar. Bugün Esin Nakliyat'ın ve tekstil dahil birçok büyük şirketin sahibi olan Numan Esin, tahliye olunca bir gazete satın alıyor. Vatan Gazetesi. Aynı koğuştan meşhur avukat Alp Kur'an'ın yönetimindeki gazete birkaç sene çok iddialı yayın yapıyor. Bir süre sonra da kendini feshediyor. Bu gazetenin 1976'da yazdığı bir habere beraberce bir göz atalım. Başlık aynen şöyle. Devlet içindeki kontrolsüz örgütler kontrol edilmeli. Lütfen dikkatinizi çekelim. Susurluk olayından tam 24 sene önceki bir gazetenin başlığı bu. Şimdi bu başlık üzerine biraz düşünelim desek, durup dururken düşünce suçlusu oluvereceğiz. En iyisi mi düşünmeyelim biz? Koğuştan insan manzaraları. Yavuz Çizmeci. Koğuşun özü sözü bir olan bu Kara Yağız delikanlısı yüksek mühendis. Dışarıdayken aynı zamanda Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odası'nda görevliymiş. En yakın arkadaşı olan hava temini olan Kemal Berişler ile koğuşta volta atarken Türkiye'yi ve kendilerini kurtaracak politikalar üretmeyi ihmal etmiyorlar. 1974 affı ile serbest kalan Yavuz Çizmeci iş adamı oluyor. Önce zamanlı Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ahmet Özal'la Türkiye'nin ilk özel televizyonu olan Megiçbox, sonraki adı Star'ı kuruyorlar. Hemen arkasından Sultan Air Hava Yolu şirketini kuruyor. 68'in ruhunu ve heyecanını bugün de taşıyorum diyen Çizmeci günümüzde birçok kişinin tanıdığı. Koğuştan insan manzaraları, yan kesici Yaşar. İşte Koğuş'un ayrılmaz ikililerinden biri daha, yan kesici Yaşar ve kulüpçü Muharrem. Yaşar orta boylu, topluca, gözleri felfecir okuyan, Malatyalı cin gibi bir delikanlı. Mesleği yan kesicilik, bu işi de gerçekten en iyi şekilde icra ediyor. Onunla bir kez el sıkışanın kol saati anında yok oluyor. Yaşar belediye otobüslerini ve seçim mitinglerini kendisine mesken tutmuş. Belediye otobüslerindeki işini hep arkadaşı Muharrem'le çıkıyor. Çünkü bundan önce birkaç kez iş kazası yapmış ve yakalanmış. Halkın elinden linç edilmekten zor kurtulmuş. İşte bu nedenle işi onunla çıkıyor. Muharrem lacivert takım elbisesi, kravatıyla bir sivil polisi andırıyor ve otobüsün arkasında oturuyor. İş kazası olduğunda hemen "Ben polisim beyler" diye bağırıyor. Olaya el koyup Yaşar'ı kıskıvrak yakalıyor ve "Haydi karakola" diyerek onu halkın elinden alıp götürüyor. Yaşar kısa zaman içinde tahliye olmuş ve serbest kalmıştı. Sene 1973, yani Bülent Ecevit'in yıldızının parladığı yıllar. İsmet İnönü'yü devirmiş, CHP'nin başına geçmiş, yurt çapında seçim gezileri yapıyor. Yaşar hep Ecevit'in mitinglerinde, yani nerede Ecevit orada Yaşar. Kalabalığın arasına karışıp Ecevit'i alkışlamak için ellerini havaya kaldıran vatandaşların ceplerini boşaltıyor. Kazandığı paraların büyük bölümünü de unutamadığı koğuşuna gönderiyor. Her hafta ziyaretine geldiği arkadaşı Muharrem'e de "Bu Ecevit'in kalabalıkları çok prim yapıyor, Allah onu başımızdan eksik etmesin" diyor. Seçim öncesi mitinglerde Ecevit'i alkışlayan birçok vatandaşımız istemeden de olsa Bahadır'ın koğuşuna epey para yardımı yapıyorlar. Yaşar birkaç haftadır ortalarda görünmüyor. Ziyarete de gelemiyor. Herkes merak içinde. Haftalar sonra onun bir arkadaşı cezaevine ziyarete geliyor ve Yaşar'ın artık yaşamadığını söylüyor. Meğerse bir trafik kazası onu unutamadığı koğuşundan ve can arkadaşı Muharrem'den ebediyen ayırmış. Ruhu şad olsun. Kulüpçü Muharrem. Kulüpçü Muharrem ise esmer, uzun boylu, atletik yapılı, yüzü pek gülmeyen, sert görünümüne pek uymayan yumuşacık kalpli bir insan. O da Malatyalı. Herhangi bir öğrenimi yok. Okumayı da yazmayı da bilmiyor yani. Kumarhanelerde, kulüplerde fedailik yapıyor. Şimdiki adı bodyguard. Memleketindeki 15 kişilik ailesi hep onun eline bakıyor. Öylesi bir kabadayı ki Beyoğlu'nda onu tanımayan ve tanıyıp da çekinmeyen kimse yok gibi. 1970'lere kadar Beyoğlu ondan soruluyor. Ne zamanki terör ve bombalama eylemleri başlıyor, Muharrem'in de otoritesi oldukça sarsılıyor, hatta kayboluyor. Kendisi de bunu kabul ediyor ve parkeli, asker postallı, Stalin bıyıklı gençler Beyoğlu'na, hatta bütün İstanbul'a benden daha fazla korku salmışlardı diyor. Ne Muharrem ne de arkadaşı Yaşar bu durumu bir türlü içlerine sindiremiyorlar. Kafa kafaya veriyorlar. Dünün Sübyan çocukları bizim muhitimize bomba koyar da biz koyamaz mıyız diyerek ortak eylem kararı alıyorlar. Velhasıl bu iki kafadar sonunda Beyoğlu'nda birkaç yere bomba koyuyorlar. Kendilerince çevreye karşı biz daha ölmedik ulan mesajını vermek istiyorlar. Kısa zamanda da yakalanıyorlar ve tabii ki istikamet Selimiye. Kulüpçü Muharrem, koğuş arkadaşlarından kendisine okuma yazma öğretmelerini rica ediyor. Kısa zamanda okuma yazma öğrenen, ailesine ve yakınlarına mektuplar yazan Muharrem, daha sonra kendi başına ortaokul ve lise kitaplarını okumaya başlıyor. Neredeyse dışarıdan liseyi bitirecek düzeye geliyor ve eğer çıkarsam artık fedailik falan yok, doğru dürüst iş yapacağım diye yemin ediyor. 1974 affı ile özgürlüğüne kavuşan Muharrem, Bütün iyi niyetli çabalarına rağmen aradığı dürüst işi bir türlü bulamıyor. Malatya'daki 15 kişilik kendi eline bakan ailesinin açlıkla karşı karşıya kaldığını görüp yeminini bozuyor ve tekrar kulüp fedaisi olmak zorunda kalıyor. Bir sene kadar sonra Bahadır'ın gözüne bir gazetenin iç sayfasında küçücük bir yazı ilişiyor. Su testisi su yolunda kırıldı. Bizim kulüpçü Muharrem kulüpte bir kavgaya müdahale ederken maalesef arkadan vurularak öldürülmüş. Koğuş'un bu ayrılmaz ikilisi ne yapmış etmişler sonunda sonsuzluklar diyarında tekrar buluşmuşlardı. Ruhları şad olsun. Bir önceki sayfayı yazarken televizyondan Barış Manço'nun ölüm haberini duyuyorum. İnanamıyorum. Olamaz. Olmamalı diyorum. Bakıyorum değiller bir bir gidiyor. Herhalde bu dünya bilim adamlarının da dediği gibi hamam böceklerine kalacak. Gidişat da onu gösteriyor çünkü. Sağ olasın Barış, var olasın Barış. Alkışlıyorum seni. Kamil abi, yürüyen yatak. Bir akşam yemeğinden sonra Bahadır, arkadaşı Mehmet'le koğuşun kapısında sigaralarını içiyorlar. Bu sırada uzun koridorun sonunda yerde bir şeyin hareket ettiğini görüyorlar. Yaklaştıkça olay daha netleşiyor. Hareket eden nesnenin bir yatak olduğunu fark ediyorlar. Evet, ister inanın ister inanmayın. Bir yatak resmen yürüyor. Bahadır halüsinasyon gördüğünü zannediyor ve gözlerini ovuşturuyor. Mehmet ise şaşkın, gözleri yuvalarından fırlamış, ağzı bir karış açık vaziyette geleni seyrediyor. Yatak geliyor, geliyor ve koğuşun tam önünde duruyor. Bir gardiyan demir kapıyı açıp, size yeni bir arkadaş getirdim diyerek kapıyı tekrar kapatıyor. Bahadır yürüyen yatağın altına şöyle bir bakıyor ki ne görsün. Sanki üzerinden karayolları silindiri geçmiş gibi bir adamcağız. 35-40 kilo kadar kalmış. 45 yaşlarında gösteren adam son bir gayretle ben Kamil diyebiliyor. Adamı hemen alıp su ve süt içiriyorlar. Yatağa serilip yatırılıyor, ağzına da bir sigara tutuşturuluyor. Etrafı boş gözlerle kolaçan eden yeni misafir, peş peşe birkaç dumandan sonra kanlanıp canlanıyor. Geniş yüzünde küçücük kalan çipil gözleri, dostça bakan insanları gördüğü için sevinçle parlıyor. Ve 10 gün önce tutuklandım. Meydanlarus ansiklopedisinde tercümanlık yapıyordum. Her askeri harekatta sağ olsun askerler beni mutlaka misafir ederler diye mırıldanıyor. Koğuşta bazı kişiler, abi bu yaralar, morluklar nerede oldu, göz altında mı diye soruyorlar. Hayır diyor Kamil abi, göz altında değil, ayak altında oldu. Anlaşılan kendisini göz altındayken ayak altına almışlar. Yüzündeki hasarlar bu nedenle olmuş. Kamil abi kısa zamanda koğuşun en renkli simalarından biri olur. Kendisi kendisini şöyle anlatıyor. 1960 öncesinde hem İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okuyor hem de Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yapıyordum. Siyasi bir nedenle tutuklanacağımı hissettim ve Paris'e gittim. Orada boş durmadım. Sorbonne Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdim. Ayrıca 7 yabancı dil öğrendim. Öğrenciliğimde memleketten getirdiğim zeytin çekirdeklerinden kolye yapıp satarak geçimimi sağladım. Mezuniyetten sonra da İsveç'te Latince dersleri verdim. 1960 ihtilalinden sonra babam ortamı uygun bulmuş olacak ki bana dönmemi söyledi. Ben de yurda döndüm. Beyoğlu'nda bir yabancı dil dershanesi açtım. İşler de iyi gidiyordu. Bir dönem kursiyerlerimin çoğu subaydı. O sıralarda da Aydemir olayları patlak verdi. Benim kursiyer subayların da çoğu Aydemirci çıkmasın mı? Beni yine aldılar ve senin dershanen ihtilal karargahım ulan dediler ve vur Allah vur. Kamil abi koğuşta Fransızca ve İngilizce dersleri veriyor. Bahadır da bu sayede İngilizcesini epey ilerletme imkanı buluyor. Sonradan öğrendiğimize göre kendisi Meydanlarus Ansiklopedisi'nde tercüman olarak çalışırken kompütür kelimesini Türkçe'ye bilgisayar olarak aktarmış. Bugün herkesin bildiği ve kullandığı bilgisayar kelimesinin isim babası işte bu Kamil abidir. Koğuş sohbetleri 1. Selimiye'deki koğuşta her akşam heyecanlı tartışmalar, bilginç sohbetler oluyor. İşte yine böyle bir gecedeyiz. Sohbet tam koyulaşmışken üst ranzalardan güzel bir türkü duyuluyor. Burnu fındık, ağzı kahve fincanı, şeker mi şerbet mi bal acem kızı. Türkü güzeldi güzel olmasına da ama ve lakin sohbetin ortasına limon sıkmıştı. Aşağıdan kes ulan, şimdi türkünün sırası mı sözlerine yukarıdan Türküz türkü söyleriz abi diye cevap geliyor. Bunun üzerine Kamil abi bok türkü söyleriz, türküz tükürürüz. Oğlum bak bakalım caddelerde türkü söyleyen mi yoksa tüküren mi çok anlarsın diye sinirli sinirli söyleniyor. Kamil abinin bu sözlerine katılmamak da pek mümkün değildi hani. Avrupa'da yerlerde bir çöp veya tükürük gördüklerinde buradan Türk geçmiş derler. Sırası gelmişken şunu da belirtmekte fayda görüyorum. Bu tükürme eylemi Asya milletlerinde çok yaygın bir eylemdir. Adeta onların milli sporu gibi bir şey olmuştur. Özellikle Çinlilerin en önemli protokol toplantılarında bile koltuklarının yan tarafında bulunan tükürük okkalarına sürekli olarak hem de büyük bir isabetle tükürdüklerini herkes bilir. Nerede kalmıştık? Evet. Bütün koğuş kafalarını sallayarak Yamil abiyi onayladıklarını belli ediyorlar. Tartışmanın konusu yine dönüp dolaşıp sosyalizm ve Türkiye üzerine geliyor. Burada Bahadır söze giriyor ve bence bu ülkede sosyalizm için mücadele verenler sanki yürüme bandında koşmaktadırlar. Yani o kadar efor sarf etmelerine rağmen gerçekte bir adım bile ileri gidememektedirler diye konuşmasını sürdürünce protestolarla karşılaşıyor. Ve inançsızlıkla hatta döneklikle suçlanıyor. Ancak Bahadır sözlerine devamlı bakın arkadaşlar, gerçekçi olalım diyor. Altta dükkanım, üstte mekanım olsun, küçük olsun illa benim olsun diyen ve daha da önemlisi bir karış, evet tamı tamına sadece bir karış tarla için adam öldürüp kan davası başlatan, yani bireyselliğin genlerine kadar işlediği kolektivizmden bu kadar uzak bir toplumda sosyalizm nasıl uygulanabilir ki der demez, üst kattan faşist sesleri yükseliyor. Bunun üzerine kulüpçü Muharrem, dünyada her insanın komünist ve faşist yanları ve anları vardır arkadaşlar diye saplama yapıyor. Neyse ki yan kesici Yaşar'ın kolonya kokteylleri hazır abiler diye bağırmasıyla ortam biraz olsun yatışıyor. Bu geceki sohbet de plastik kadehlerin tokuşturulmasıyla sona erdiriliyor ve hep birlikte burnu fındık, ağzı kahve fincanı. Koğuş sohbetleri 2. Koğuşta bir akşam yemeği sonrası iki hava teğmeni Kemal Berişler ile Mehmet Yurt Özveri birlikte volta atmaktalar. Volta sırasında aralarında heyecanlı konuşmalar, bağırışmalar ve zaman zaman da el kol hareketleri oluyor. Sonunda Mehmet önde, Kemal arkada koğuşta bir kovalamaca başlıyor. Bunun üzerine İrfan Uçar, çocukluk yapmayın beyler diye bağırıyor. Üst ranzalardan İsmet öğretmen ise bırakın çocukluk yapsınlar, çocukluk yapsınlar da büyüklük yapmasınlar diye lafa giriyor. Ve bu şekilde gecenin sohbeti de otomatik olarak başlamış oluyor. Bu geceki konumuz da tabii ki çocuk. Sırası gelmişken sorayım be yahu, çocukluk yapmanın kötülüğü nerede diyor Mehmet. Çocukluk, saflık, bozulmamışlık, yapmacıksızlık değil midir diye de ilave ediyor. Üst ranzadan İsmet öğretmen, unutmayınız çocuklar büyüklerin atasıdır diye bir gönderme daha yapıyor. Kambersiz düğün, bahadırsız sohbet olur mu? O da biz toplum olarak zaten çocukları pek sevmiyoruz arkadaşlar diyerek sohbete balıklama dalıyor. Küfürlerimizde bile hep çocuk lafı geçiyor. Örnek mi istersiniz? Orospu çocuğu, ibne çocuğu, sokak çocuğu, iyi aile çocuğu. Hatta ve hatta sadece çocuk sözünü bile kaldıramıyoruz. Şunu hiç aklımızdan çıkarmayalım ki bugün ülkemizde binlerce ailenin geçimini daha reşit bile olmamış bu çocuklar sağlamaktadır demesiyle bir alkıştır kopuyor. Bu da Bahadır'ın onaylandığı anlamına geliyor. Köşedeki yatağında çipil gözlerini ovuşturan Kamil abi aferin lan diye bağırıyor. Çocukları kahramanca savundun. İşte bu kahraman lafı ile birlikte sohbetin konusu da yön değiştiriyor ve bu sefer de kahramanlık üzerine atışmalar başlıyor. Ailede ana babadan kork, okulda öğretmenden, askerde onbaşıdan, çavuştan kork, öte yanda cehennemden, şeytandan kork, fabrikada ustabaşından, müdürden kork, karakolda polisten, jandarmadan kork, sonra da bu kadar korkularla kuşatılmış insanlardan kahraman bir toplum yarat. Yani al bir kaya, nereye istersen oraya daya diyerek sohbete merhaba diyor hukuk öğrencisi Yusuf. Kulüpçü Muharrem ise, insanların cesareti geceleri daha da artıyor abilerim. Bu cesareti de kimse götünden almıyor, otundan alıyor, otundan. Çekiyorlar otu, içiyorlar hapı, sonra da ne pencere kalıyor ne kapı diyerek bir başka gerçeği ortaya koyuyor. Kolonyalı kokteylini yudumlayan Kamil abi ayağa kalkarak, ''Hiçbir millet birbirine göre daha korkak veya daha kahraman değildir çocuklar. Her millet kendi tarihinin en kahraman milletidir. Finlandiyalıların Ruslara, Norveçlilerin Nazi Almanyasına direnmeleri, Polonyalı süvarilerin atlarıyla Alman tanklarına saldırmaları az mı kahramanlıktır?'' Leningrad halkının yıllarca aç ve susuz olarak Nazi kuşatmasına karşı direnişine kim saygı duymaz ki? Hele Türklerin İngiliz, Fransız ve Anzak birliklerine karşı Çanakkale savunmasını nasıl unutabiliriz? Yine tekrarlıyorum. Her millet kendi tarihinin en kahraman milletidir diye noktalıyor konuşmasını. Zaten bu sırada çok iddialı bir iç masaları kurulmuş, herkes kağıtlarını eline almış ve en az 10 saat sürecek bir iç maratonuna başlamıştı. Bilirsiniz, satranç insanın karakterini ortaya çıkarır, bir iç ise zekasını. Artık koğuşta trefli, kör, pik, santazu ve kontur sözlerinden başka söz duyulmaz olmuştu. Koğuş sohbetleri 3. Koğuştaki uzun tahta masada 24 kişi sessizce akşam yemeklerini yemekteler. Yan kesici Yaşar tam karşısında yemek yemekte olan 27 Mayısçı Yüzbaşı Numan Esin'i ''Abi be, bu ihtilal junta ne demektir Allah aşkına?'' diyor. Numan Yüzbaşı ''Nereden çıktı bu soruda şimdi yahu?'' diyerek bozulduğunu gösteriyor. Kulüpçü Muharrem, abi biz de cuntacılar davasında yargılanıyoruz ama ihtilalmiş, cuntaymış nedir vallahi daha anlayamadık diye araya giriyor. Numan Yüzbaşı, Bahadır da subaydır, o açıklasın bu soruyu deyip topu Bahadır'a atıyor. Bahadır topu alır da golü atmaz mı hiç? Amerikalıların sınıflandırmalarında Türkiye şu anda Underdeveloped Country sınıfına, yani az gelişmiş ülkeler sınıflandırmasına giriyor arkadaşlar diye bir açılış yapıyor. Az gelişmiş ülkelerin özelliklerinden biri de ihtilacilik, yani cuntacılıktır. Buralarda her subayın gönlünde ihtilacı olmak yeter. Bu ülkelerde erken kalkan hükümet olur, erken kalkamadığı bir sabahta ceset olur. İhtilacılar birbirlerini yiyerek beslenirler. Ülkeler geliştikçe tabii ki bu özellikler de kayboluyor. Gelişmiş ülkelerde sıradan insanlar genelkurmay başkanlarının ve kuvvet komutanlarının isimlerini dahi bilemezler. İnşallah bizde de böyle olacağı günler yakındır. Geçenlerde bir gazetede okumuştum. Japonya Başbakanı bir kokteylde kendi kuvvet komutanını doorman sanmış. Hani büyük otellerde kapıda duran süslü püslü üniformalı adamlar var ya, işte onlardan. Aslında generaller sadece meydanlarda heykel olarak kaldıklarında insanlık gerçek barışı yakalamış olacak. Albert Einstein'ın da dediği gibi savaşlar uygarlığın kara lekeleridir. Büyük ihtimalle bizim torunlarımızın, belki de onların torunlarının general deyince akıllarına sadece General Motors gelecek diye bağlıyor konuşmasını. İhtilallerden her zaman korkmuşumdur diyerek koğuş sohbetlerine kıyıdan köşeden ilk kez merhaba diyor Samsunlu otelci Fahri Bank. Yumruğunu önündeki soğanı kırmak için havaya kaldırmış olan Limasoğlu İsmet öğretmen öylece kala kalıyor ve korku insanların en güçlü duygusudur. Genellikle de insanları korkular yönlendirir Fahri Bey. İnsanlar bu duyguyu her zaman duyarlar ama çok fazla korktuklarında da birden kahraman oluverirler. Siyasi liderler de her zaman toplumlara bir korku icat ederler. Buna mecburdurlar. Yani toplumu bir şeylerle korkutup Don Kişot gibi yel değirmenleriyle dövüştürürler. Bu yöntem toplumları yönetmenin en kolay yoludur. İşte topluma salınan bu korkular paranoyak sayısında, yani psikopat sayısında patlama yapmış ve Türk toplumu milyonlarca psikopatı barındıran hasta bir toplum haline gelmiştir diye noktalıyor sözlerini. Bu akşam da sohbet burada kesiliyor. Çünkü günlerdir süren briç müsabakalarının finalleri başlamak üzere. Mangal yapmayalım beyler, aile briçi değil ciddi müsabaka yapıyoruz sözleriyle iddialı oyun başlamış oluyor. Koğuş sohbetleri 4. Bugün koğuşu iki yeni tutuklu daha getirdiler. Kemal ve Engin adındaki bu kişiler Haliç Tersanesi'nde işçi olarak çalışıyorlarmış. Bu gafiller üyesi oldukları sendikayı beğenmemişler ve şeytan uyup diske bağlı ve ters iş sendikasına geçmişler. İşte bütün terslikler de bununla başlamış zaten. Siz de düz iş diye bir sendika bulamadınız mı be kardeşim? O zaman işleriniz mutlaka düz giderdi. Sendikanın adı ters iş olunca tabii ki bir şeylerin ters gideceği belliydi. O günlerde Haliç Tersanesi'nde tamir edilmekte olan Marmara gemisi her nedense bir gece ansızın cayır cayır yanıyor ve Haliç'in sularına gömülüyor. Fırsatı ganimet bilen bir kısım kişiler de ters işe mensup işçileri derdest ediyorlar ve yallah Selimiye. Ulan siz o güzeli Marmara gemisini nasıl yakarsınız ha diyerek suçlayarak adamları Marmara çırası gibi yakıyorlar Allah'ım olmasın. İşte bu işçilerden Kemal yahu bu iş hangi namus anlayışına sığar Allah aşkına diyerek isyanını ortaya koyuyor. Tamam arkadaşlar. Bu akşam da namusu tartışalım öyleyse diyen Teğmen Mehmet Yurt Özveri sohbetin konusunu da belirlemiş oluyor. Namus. Yan kesici Yaşar hemen patlıyor. Ben içimizde en fazla cezaevine giren kardeşiniz olarak şunu özellikle vurgulamak isterim ki Türkiye cezaevlerinde yatanların çoğu namus davası uğruna yatıyorlar. Ben de kendi payıma her türlü gayrimeşru ilişkiye karşıyımdır Allah'ıma. Üst ranzadan sarkan hukuk öğrencisi Yusuf parmak kaldırmaktı. Şimdi ise söz kendisinde. Uzun zamandır kafama takılan bir şey var abiler. Şu aile içi seks, yani ensest ilişki. Doğu ülkelerinde nedense sık görülen bir olay. Bu tür sapık ilişkileri lanetliyorum. Ama bu ilişkilerin kökeninin Adem ile Havva'ya kadar dayandığını düşünüyorum. Bizler onların çocuklarının birbirleriyle aile içi ilişkisi, ensest ilişkisi sonucu çoğalmadık mı abiler? Köşesinden dikkatle sohbete kulak kabartan Limasoğlu İsmet öğretmen, bunu Adem ile Havva'dan geldiğini kabul edenler düşünsün oğlum diyerek cevaplıyor. Ve hem şu namus denilen şey bacak arasına sığacak kadar basit bir şey değildir. Lütfen namusu bacak arasından çıkaralım artık diye gürlüyor. Namazını eda etmiş, seccadesini toplamakta olan Samsunlu otelci Fahri Bank ise sen onlara bakma hocam. Nedense gençlerin akılları kafalarının içinde değil de külotlarının içinde oluyor. Yaşlandıkça da kafalarına doğru çıkıyor diyerek sohbete katkıda bulunuyor. Bu sırada Yavuz Çizmeci plastik bardakları akşam çaylarını koymakla meşgul. Erbabı bilir, cezaevinde çayın yeri bir başkadır. Çayla beraber sohbetle koyulaşıyor. Üsteğmen Bahadır, arkadaşlar diyor. Bana göre maneviyatını bozdurup da maddiyat elde edenler, yani onurundan, gururundan ve insani değerlerinden ödün vererek para kazananlar namussuzun daniskasıdırlar. Böyleleri daha sonraları insanlıklarını hatırlayıp da kaybettikleri değerlerine tekrar kavuşmak istediklerinde, onursuzca kazandıklarının binlerce mislini bile harcasalar geri alamıyorlar. Çünkü namus ruha benziyor. Bedenden bir çıktı mı bir daha geri dönmüyor. Bakın Yüzyıllar önce Ömer Hayyam bu tür insanlar için neler söylemiş. Felek ne cömert şu aşağılık insanlara. Han, hamam, dolap, değirmen hep onlara. Kendini satmayan adam ekmek yok. Sen gel de yuf çekme böylesi dünyayı. Konu namus olunca herkes bir şeyler söylemek istiyor kuşkusuz. Yeni misafirimiz tersane işçi Engin ilk sözünü alıyor. Dünyada ve ülkemizde her gün gözlerimizin önünde binlerce haksızlık ve adaletsizlik oluyor. Son örnekleri de işte gördüğünüz gibi bizleriz. Bu kadar haksızlık karşısında bir kısım insanlarımız susabiliyor ve rahat olabiliyorlar. Böylesine rahat olabilenlerden, rahatsız olmayanların namusundan şüphe etmek gerekir arkadaşlar diyerek 1,5 metrelik boyuna ters orantılı kocaman bir laf ediyor. Çipil gözlerinde, şişe dibi karanlığındaki gözlüklerini silmekle uğraşan Kamil abi sesini yükseltiyor ve zamanımızda yüksek makamlara, köşe başlarına değersizleri, değerlendirmeyi alan kriterleri adam seçiyorlar. Burada namusa ve kabiliyete değil de cibilliyete bakıyorlar. Özellikle de cibilliyetsizlik tercih nedeni oluyor. Yani pusulada olmayan bir yöne doğru gidiyoruz beyler diyerek karamsarlığını dışa vuruyor. Bu sırada kulüpçü muhallimin Davud'un sesi kulaklarda patlıyor. Ulan bu dünya delikanlı dünya olsaydı eğer yuvarlak olmazdı be. Yavuz Çizmeci ile derin muhabbetinden birkaç dakikacık ayrılabilen Teğmen Kemal Berişler söze giriyor ve bugün Türkiye'de eline fırsat geçmediği için hasbelkader namuslu kalmış, yani namussuzluğu maskelenmiş milyonlarca kişi var diyerek Tevfik Fikret'in bir beyitini okuyor. Güzel düşün, iyi hisset, aldanma. Ne varsa doğrudadır, doğruluk şaşarsan mı? Gözlerini sabit bir noktaya dikmiş, bilmem kaçıncı esrarlı sigarasını çekmekte olan kulüpçü Muharrem ise konuşmakla mırıldanmak arasında bazı sesler çıkarıyor. Namuslular, Çanakkale'de şehit olan şerefli insanların torunlarıdır. Namussuzlar ise bu savaştan kaçıp sağ kalan şerefsizlerin torunlarıdır. Son sözü alan avukat Alp Kur'an, çocuklar İsmet Paşa'nın da her zaman söylediği gibi, namuslular da en az namussuzlar kadar cesur ve cüretli olmalıdırlar. Buna mecburdurlar. Başka çıkış yolu da yoktur. Şu anda maalesef kötüler sahada, iyiler ise tribündedir. Fakat bir gün mutlaka sahalara inilecektir. Umudumuz budur. Ben de sözlerimi yüzyıllar öncesinden bugünleri görebilen Ömer Hayyam'ın bir dörtlüğüyle noktalıyorum. Felek doğruyu eğriyi tartaydı, her işine güzel demek kolaydı. Böyle mi yaşardı iler dünyada evrenin özü doğruluk olsaydı? Ve yine hep beraber kahpe felek sana nettim neyledim. Koğuş sohbetleri 5. Bugün Ramazan bayramının ilk günü. Aslında koğuştakilerin birçoğu için Ramazan ayının ve Ramazan bayramının pek fazla bir şey ifade ettiği söylenemez. Ancak bayram günleri yöneticiler her şeye biraz daha hoşgörüyle bakıyorlar. Örneğin havalandırmadaki 10-15 dakika fazlalığı görmemezliğe geliyorlar. Yemekler daha bir güzelleşiyor. Özellikle de kadayıf hiç eksik olmuyor. O zamanlar ziyaretlerde henüz yüz yüze görüşme uygulanmıyor, sadece bebekleri ve küçük çocukları koğuşa veriyorlardı. Hava temeli Mehmet Yurt Özveri'nin minik bebeği, gönüllü mahkum Alper, bugün yine koğuşta elden ele dolaşıyor. Limasol'da İsmet Hoca, Mehmet İncili'ye bebeği verirken, ''Tat ulan şunun ellerini homası peynsin'' diye bağırıyor. İncili, ''Anlayamadım hocam'' deyince hoca, ''Bak kardeşim, insanoğlu ilk devrelerinde ellerini kullanamıyordu. Ziver Bey'dekiler ise her devirde ayaklarını kullanamıyordu ve dört ayak yürüyordu. Yani o vakitler ayakkabı icat edilmiş olsaydı insanların iki çift ayakkabı giymesi gerekecekti. İşte insanın o zamanki haline homo erectus denilirdi. Ayakkabı dediğinde öyle ucuz bir şey değil ki. Pabucun pahalı olduğunu düşünen homo erectus zaman içinde ayağa kalktı ve yan kesici yaşar gibi ellerini kullanmaya başladı. İşte o durumuyla da homo sapiens diye anıldı. Sen sakar bir adamsın. Ellerini de pek iyi kullandığını söylenemez. Ama yine de homo sapiens sayılırsın diyerek devam ediyor. Bunun üzerine İncil'i, Spence'i memnuniyetle kabul ediyorum ama homoyu kesinlikle reddediyorum hocam diye cevaplıyor.